Ayrım 41.
Ancak o günler çok gerilerde kaldı. Gerçi bugün de tam açıklanamayan hastalıklar var. Ancak bunların tedavileri için uygulanan yöntemlerin etkili olup olmadıkları kontrollü deneyler aracılığıyla denetlenmektedir. Buna karşılık alternatif tıpçılar, sanki bu arada tıp diye bir bilim kurulmamış gibi ne teorik ne gözlemsel bir temeli olmayan tümüyle işkembeden atma yöntemlerle hastalıkları tedavi etmeye devam ediyorlar. Kontrollü deneyler yapmak da hiç işlerine gelmiyor. Zira bu tür deneyler yapmaya kalkarlarsa yöntemlerinin fos çıkacağından eminler. Doktor Stanway'e sorarsanız buna ayıracak vakitleri yok. Sayfa 32. Hem buna ne gerek var? Eğer bir tedavi etkiliyse etkilidir. Sayfa 21. Uygulayıcıları sonuçlarını her gün gördükleri bu terapilerin işe yaradıklarını biliyorlar. Fakat bunu kanıtlamanın neredeyse imkansız olduğuna inandıklarından anekdotvari raporlarla yetiniyorlar. Sayfa 32. Buradaki tutarsızlığa bakın. Kanıtlanamayan bir şey nasıl bilinebilir? O zaman aldanma ve aldatmacayı bilgiden nasıl ayırt edeceğiz? Alternatif tıpçıların bir şey bildikleri falan yok. Bir şey biliyoruz sanıyorlar ve bir şey bildiklerine saf insanları inandırıyorlar. Hepsi bu. 2. Bir ve aynı hastalığın birbiriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve birbiriyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan ayrı yöntemlerle tedavisi mümkün mü? Sık sık baş ağrısından şikayet eden 4 kişi düşünün. Bunlardan A bir akupunkturcuya, B bir radyesteziste, C bir osteopata, D de bir homeopata gitsin ve dördü de varsayın bu ya sonunda baş ağrılarından kurtulsun. Şimdi bilimsel tıp anlayışına göre başı ağrıyan bir kimseyi iyileştirebilmek için önce şikayetinin nereden kaynaklandığını anlamak gerekir. Bu anlaşılmadığı sürece hastalığı kökünden tedavi etmek mümkün değildir. Ancak hastaya baş ağrılarını geçici olarak dindiren yani uyuşturan ilaçlar verilebilir. Şimdi baş ağrılarından büyük bir bölümünün bazen kafatası içindeki organları, beyni, bazen de kafatasını örten veya çevreleyen dokuları besleyen atar damarların şu veya bu nedenle aşırı derecede gerilip genişlemesinden kaynaklandığı biliniyor. Sık sık görülen baş ağrılarına daha çok kafatası dışındaki dokular yol açarmış. Bunların da başlıca 6 kaynağı varmış. Burada bunların ayrıntılarına girecek değilim ancak bütün baş ağrılarının %90'ının kafatası dışındaki arterlerin gerilmesiyle veya yüz ve boyun kaslarının sürekli kasılması ve istediğini elde edememe, içerleme, endişe, yorgunluk veya depresyon gibi ruhsal durumlarla birlikte ortaya çıktığını bilmekte yarar var. Böylece kişinin yaşam şartlarıyla duygularının baş ağrısının doğuşunda önemli bir payı olduğu anlaşılıyor. Duygu hayatındaki bozukluk veya sarsıntılar atar damarları etkileyerek kaslarda ağrılara yol açıyor olmalı. Bu tür doku anormalliklerinin olmadığı yerde baş ağrısı çok nadiren görülüyormuş. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bakınız Britannica 1987 Vol. 5 sayfa 777. Sizin anlayacağınız baş ağrısı tipik bir psikosomatik rahatsızlık. Bu kısa açıklamadan sonra tekrar hipotetik hastalarımıza dönebilirim. Bunlardan her biri ötekilerden büsbütün farklı bir tedavi görüyor ve sonunda hepsi baş ağrısından kurtuluyor. Şimdi düşünün, akupunkturcu A'nın vücudunun çeşitli noktalarına iğneler batırıyor, radyestezist önce B'nin başı üstünde bir sarkaç sallandırıyor ve sarkacın hareketine göre bir ilaç listesinden gerekli ilacı seçiyor, osteopat C'nin omurgasının omurları üzerinde parmaklarını dolaştırarak yerinden oynamış kemikçikleri sözüm ona yerlerine yerleştiriyor. Homeopatsa sadece D'nin şikayetlerini dinliyor ve baş ağrısına iyi geldiği daha önce saptanmış olan bir ilaçtan yok denecek kadar küçük bir doz veriyor kendisine derken bütün hastalar iyileşiyor. İster inan ister inanma. Burada uygulanan tedavi yöntemlerinden hiçbirinin bilimsel açıklaması olmadığına göre geriye bir tek akla yakın açıklama kalıyor, kendi kendine telkin. Auto-suggestion. Baş ağrılarının birçoğu psikosomatik olduğuna göre her hasta gördüğü tedaviden iyileşeceğine inandığı için ruhen rahatlamış ve güçlenmiş olabilir. Bu da iyileşmesine, bazı hallerde de iyileşmiş olduğu sanısına kapılmasına yol açabilir. Yalnız unutmayın, ben burada varsayım gereği iyileşen 4 hastadan söz ettim. Oysa alternatif tıp yöntemleriyle iyileşenlerin tedavi görenlere oranının ne olduğunu bilmiyoruz. Zira şarlatanlar sadece başarılarından söz ederler. Bunlara başvuranlarsa daha çok iyileştikleri ve iyileştiklerini sandıkları zaman bu durumu tanıdıklarına bildirirler. Bu konuda karar veremeyenler de vardır. Ancak şarlatanların sözde başarılarının asıl nedenleri şunlardır. Bunu Dr. Stanway'in kendisi söylüyor. İnsanların %80'i şu hastalıklardan şikayetçidirler. 1. Kendi kendine iyileşenler. 2. Kronik hastalıklar. 3. Psikolojik kökenliler. Bakınız AE sayfa 14. Dr. Stanway modern tıp doğmadan önce de 1-3 rahatsız olan hastaların hiç de fena tedavi edilmediğini söyleyerek baklayı ağzından kaçırıyor. Bakınız sayfa 20. Bu üstada göre en iyi alternatif tıp terapilerini ele alıp güzel bir şekilde teknolojik tıpla birleştirmeliymiş. Sayfa 31. Böylece bu terapilerin hiç değilse ortodoks tıbba yardımcı olacağını, onu tamamlayacağını ima ediyor. Herhalde birinci öbekten olanlar çoğunluğu oluşturuyor. Bunlardan bazılarının insan farkında bile olmayabilir. Son öbektekilerin moralle olan yakın ilişkisine daha önce dokunmuştum. Kronik hastalıklardan da çoğunu istirahat, bakım, rejim, egzersiz gibi ilaçsız yöntemlerle tedavi etmek mümkün. Dikkat ettiyseniz alternatif tıpçıların büyük çoğunluğu mikrobik, virütik, ameliyat ve transplantasyon gerektiren hastalıkları tedavi etmeye pek kalkışmıyorlar. Nedeni açık, bu tür akut hastalıklarda göz boyacılık pek sökmüyor. Doktor Stanway'in alternatif tıbbı şarlatanlık töhmetinden kurtarmak için söylediği şu söz üzerinde durulmaya değer bir söz. Marjinal tıpta da ortodoks tıpta rastlanabildiği gibi şarlatanlar mevcuttur. Alternatif tıbbın hangi dalını ele alırsak alalım, konuya gölge düşürücü her türlü görüşe rastlanmaktadır. Altını ben çiziyorum. Bakınız AE sayfa 40-41. Bilmem burada Doktor Stanway'in başvurduğu ince taktiğin farkında mısınız? Aklınca saf okuyucunun kafasında bir kavram kargacası yaratarak alternatif tıp yöntemlerine saygınlık kazandıracak. Efendim ortodoks tıpta da şarlatanlara rastlanıyormuş. Dolayısıyla marjinal tıpta rastlanması çok doğalmış. Oysa ortodoks tıp uygulayıcıları arasında şüphesiz yeteneksiz, bilgisiz, sorumsuz hatta düpedüz sahtekar hekimler vardır. Ama şarlatanlar olması sözcüğün tanımı gereği imkansız. Nitekim işin başından beri defalarca belirttiğim gibi şarlatan deyimi ortodoks tıp mensuplarının her türlü bilim dışı teşhis ve tedavi yöntemlerine başvurarak insanları aldatan kişilere uyguladıkları bir terim olup genellikle bütün alternatif tıp uygulamaları bu terimin kapsamı içine girer. Alternatif tıp mensuplarının birbirlerini şarlatanlıkla suçlamaları çok doğal ama herhangi bir kimsenin dışarıdan bakarak bunlar arasında sadece bir bölümünü şarlatan diye nitelendirmesi pratikte mümkün değil. Bu nedenle ben Dr. Stanway'in bu ayrımı neye dayandırdığını anlamaktan acizim. Kendisi kitabında 135 değişik alternatif tıp olduğunu söylüyor ve bunlar arasından sadece 33 tanesini inceliyor. Yoksa geri kalanları mı şarlatanlık sayıyor? Neye dayanarak? Dr. Stanway'in incelediği hemen her kenar tıp dalı hakkındaki görüşü olumlu. Sık sık şu sözle bunu belirtiyor. Nasıl etki yaptığını bilmiyoruz ama işe yarıyor. Bakınız AE sayfa 49, akupunktur, sayfa 67, Alexander tekniği, sayfa 82, aromaterapi, sayfa 10, Bach ilaçları, sayfa 133, biyokimya, sayfa 143, hipnoterapi, sayfa 153, homeoterapi, sayfa 162, makrobiyotik, sayfa 188, negatif iyon tedavisi, sayfa 196, orgon tedavisi, sayfa 205, osteopati, sayfa 207, örüntü tedavisi, sayfa 219, piramit tedavisi, sayfa 233, radyestezi, sayfa 253, radyonik, sayfa 267-68, renk tedavisi. Bilimsel tıbbın temel özelliği araştırmayla işe başlamasıdır. Ancak teorik araştırmalar olumlu bir sonuç verirse pratik uygulamaya geçilir. Kenar tıpta işe uygulamayla başlanır ve daha işin başında uygulamanın olumlu sonuç vereceğine a priori olarak inanıldığı için hiçbir zaman araştırma ihtiyacı duyulmaz. Bu lafın gerisinde şöyle bir varsayımın yattığına inanıyorum. İşe yaradığına göre doğru olmalı. Gerçi bilimde de başarılı teknolojik uygulamalar teorik bilgileri pekiştirmeye yarayan faktörlerdir. Örneğin uzay teknolojisi Newton'un hareket ve çekim yasalarını doğrulamış sayılır. Ancak bu yasaların her defasında doğrulanması şarttır. Nitekim teknolojik bir uygulamada herhangi bir başarısızlıkla karşılaşıldığında ya bir hesap hatası ya da teknik bir arıza aranır ve bulunur. Alternatif tıpta bu mümkün mü? Burada uygulamada başarı daima uygulayıcının ustalığına, başarısızsa ya hastanın inançsızlığına, ilgisizliğine ya veya düpedüz şanssızlığına yorulur. Her alternatif tıp dalında konuya gölge düşürücü her türlü görüşe de rastlanmaktaymış. 135 çeşidi olduğu anlaşılan bu tür tıp dallarında hangi görüşün nasıl konuya gölge düşürdüğünü anlamak mümkün mü? Üstelik hemen hiçbirinin nasıl etki yaptığı bilinmezken. 1973'te toplanan Dünya Alternatif Tıp Kongresi'nde bu sayı saptanmış. Bakınız AE sayfa 9. Dr. Stanway'in alternatif tıp dallarını şarlatanlık töhmetinden kurtarma çabaları boşuna. Her lafından anlaşıldığı gibi kendisi de bir mega şarlatan zaten. Bu nedenle alternatif terapilerin her şeyden çok gereksinim duyduğu şey, gerçekten de işe yaradığını herkese ispat etmeye yarayacak düzenli klinik araştırmalardır lafı da sadece retorik bir anlam taşıyor. Bakınız AE sayfa 32. Bu zaten birçok defa tekrarladığı şu sözle de çelişiyor. Bütün diğer kenar tıp metotlarında olduğu gibi pratisyenler hünerlerini kullanmakta öylesine meşguldürler ki araştırmaya vakit bulamamaktadırlar. AE sayfa 299. Altını ben çiziyorum. Klinik araştırmalarmış. Eğer alternatif tıpçılar gerçekten bu tür bir ihtiyaç duysaydı, ortodoks tıp adamlarından bir farkları kalmazdı. Dediğim gibi bir uygulamanın gerçekten işe yarayıp yaramadığı ancak kontrollü deneylerle saptanabilir. Bu tür deneylerse ancak bilimsel kafa yapısında olan insanların harcıdır. Kaldı ki bu tür deneyler yapmak hiçbir zaman alternatif tıpçıların işine gelmez. İnsan bile bile bindiği dalı keser mi? Dr. Stanway kitabında alternatif tıp terapileri arasından daha çok belirgin bir geçmişi ve umut verici bir geleceği olan ya da kendine göre cazibesi olanların üzerine eğildim. Mesela idrar tedavisinin geniş kullanım alanı bulacağını sanmadığım gibi mücevher tedavisinin batıda sağlık korunmasında bir paya sahip olma şansını da az görüyorum, diyor. AE sayfa 9. Altını ben çiziyorum. Kendisinin incelediği, övdüğü ve umut verici bir gelecek vaat ettiğine inandığı terapiler bile öylesine abuk sabuk şeyler ki, sidik ve mücevher terapisiyle benzerlerinin ne menem uygulamalar olabileceğini kolayca tahmin edebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz bunlardan söz ederken bile küçültücü bir deyim kullanmıyor. Sadece bunların pek fazla kullanım alanı bulamayacağını düşündüğü için onları anmıyor. Besbelli ki onu ilgilendiren sadece başarı, sizin anlayacağınız halkın herhangi bir nedenle belli bir uygulamayı benimsemesi. İnsanların ne kadar kolaylıkla aldatılabileceği gerçeğini neredeyse görmezden geliyor. Bu arada bir de aklınca ortodoks tıbbı eleştirmeye hatta bazen suçlamaya kalkması yok mu? Alternatif terapiler batıda tabiiliğe doğru olan genel bir eğilime cevap veriyormuş. Oysa batı tıbbı bir türlü sonu gelmeyen ve gittikçe daha ürkünç olan ortodoks tedavi metotlarıyla çalışmasına devam ediyormuş. Halk kişiye göre tedavi metodundan yanaymış. Oysa bilimsel tıp işin tesisatçılığına önem veriyormuş. Hastalarına son derece karmaşık fiziksel ve ruhsal varlıklar olarak yaklaşmıyormuş. AE sayfa 9-10-21. İncelediği terapiler tıbbi ve bilimsel çevrelerden ciddi olarak ilgilenmeyi hak etmekteymiş. Ayrıca bu terapilerden bazıları birçok kişinin farkında olduğundan fazla tavsiye edilmeye layıkmış. AE sayfa 11. Batı tıbbı insan ömrünü uzatmada da pek bir katkıda bulunamazmış. Modern tıbbın hastalıkları önlemede daha iyi yaşam koşullarının, iyi meskenlerin, küçük ailelerin ve diğer toplumsal gelişmelerin yaptığı katkıya oranla çok az şey başardığı gerçeğini kabul etmeliymiş. AE sayfa 16. Bunları bir tıp doktoru söylüyor. Avrupa nüfusunun 1/3'ünü tek başına yok eden bir veba salgınını hatırlamak bile bu sözlerin saçmalığını anlamaya yeter. Ancak bu sayın doktor bu basit gerçeği bile unutmuşçasına, günümüzün bütün iyi doktor ve hemşirelerinin de onaylayacağı gibi öldürücü bulaşıcı hastalıkların çoğunluğu da kendilerini tedavi edecek ilaçların bulunmasından yıllar önce hızlı bir şekilde yok olmaya yüz tutmuştu diyebilmektedir. AE sayfa 17. Stern dergisinin bir araştırmasına göre malaria, hepatit B, AIDS, uyku hastalığını, verem, kızamık, hatta veba gibi bir bölümünün kökünün kazınmış olduğu sanılan birçok hastalığın bugün bile dünyanın pek çok ülkesinde tehlikeli boyutlarda varlığını sürdürdüğü anlaşılıyor. Bakınız 1993 sayı 5. Düşünün ki bugün bile dünyanın bir yerinde yeni bir salgın baş gösteriyor ve kısa bir zamanda milyonlarca insanı alıp götürüyor. İlaç kullanımından kaynaklanan hastalıklar da ortodoks tıbbın insanlığın başına açtığı bir başka bela sayın doktora göre. Bu duruma bir alternatif bulmanın zamanı gelmişmiş. Bir de efendim, insanlar modern tıp için çok ağır bir bedel ödüyorlarmış. AE sayfa 18. İleri batı toplumlarında hastalık sigortasının hemen tüm tedavi masraflarını karşıladığını unutmuş gibi, üstelik kendisi de İngiliz, bunu bile aklınca modern tıbbı gözden düşürmek için bir argüman sanıyor. Hem alternatif tıp uzmanları insanları çok mu ucuza tedavi ediyorlar? Alternatif tıp metotları eğer etkin olarak kullanılırsa problemin cevabı olabilirmiş. AE sayfa 19. Zaten modern tıbbın yapabildiği bazı akut hastalıkları ve enfeksiyonları tedavi etmek ve geniş ölçekte belirtileri ortadan kaldırmak değil mi? AE sayfa 20. Kaldı ki hayatın bir başka boyutu da varmış, duyu ötesi. Bundan dolayı insan gözlem ötesi dünyadaki zaman ve uzayı aşan etkilere de maruzmuş. AE sayfa 28. Hastalıkların büyük bir kısmı ise dünya ötesi arızalardan kaynaklanmaktaymışlar. Eğer genelde bilime, özelde de tıbba yalnızca akılla yaklaşmanın istenen cevapları sağlamadığını farz edersek, gelecek yüzyıl fizik ötesi duyularımızın yeniden uyandığı bir dönem olacaktır. Öyle sanıyorum ki rasyonel insan çağından çıkıp daha yüksek bir düzlemde olan duyu ötesi insana doğru gidiyoruz. AE sayfa 29. Bilmem bu zatın resmen kafayı üşütmüş biri olduğunu anlamanız için daha devam etmeme gerek var mı? Kitabı baştan aşağı bu tür hezeyanlarla dolu. Bir de spiritüalist bir şarlatan. Eşittir psişik kuek. Sayılmamasını rica ediyor okuyucudan. Sevsinler. AE sayfa 30. Galiba tıbbi şarlatanlıklardan gereğinden fazla söz ettim. Ancak bizi çok daha yakından ilgilendirdiği için son 10 yıl içinde bizde de boy gösteren iki şarlatandan hem de uzunca söz etmeden geçemeyeceğim. Daha önce de belirttiğim gibi bizim şarlatanlarımız bundan önce incelediğimiz birçoklarına kıyasla zemzemle yıkanmış sayılır. Gene de bize de bulaşmaya başlayan bu şarlatanlık hastalığına karşı halkımızı uyarmak bakımından bu bölümün gerekli olduğuna inanıyorum. C. Bizim şarlatanlarımız. Belki de bugüne kadar teorik bilim dallarından birinde çok önemli bir buluş yapmış veya uygulamalı bilimlerden, mühendislik, tıp, tarım gibi birinde çığır açıcı yeni bir alet, makine veya yöntem geliştirmiş bir bilim adamımız çıkmamıştır. Ama bu son yıllarda modern tıbbın üzerinde en çok çalıştığı bir dalda, kanser tedavisinde mucizevi bir ilaç buldukları iddiasıyla ortaya çıkan en azından iki şarlatan yetiştirdiğimizi söyleyebilirim. Profesör Doktor Kazım Cemal Güven'in Cumhuriyet'in Eki Bilim ve Teknik Gazetesi'nin 21 Aralık 1991 günkü 249. sayısında çıkan Aspirin Çıkan Kanser İlacı başlıklı yazısından Mersin'de bir hekim eczacı ikilisinin de yeni bir kanser ilacı bulmuş olduklarını öğreniyoruz. Bu konuda bir bilgim olmadığı için bu kişileri konumuzun dışında bırakıyorum. Ancak Profesör Güven'den bu kişilerin de şarlatan oldukları anlaşılıyor. Bakınız sayfa 3. Bunların başında herkesin tanıdığı bir kişi, Doktor Özel geliyor. İkincisi ise bir kimya profesörü, Doktor Büyük Koca. Yakınlarda Profesör Doktor Güven'in yayınladığı bir yazıdan öğrendiğimize göre bugün ortada hiçbir müspet sonuç yoktur. Kitabımın başında da belirtmeye çalıştığım gibi bir insanın başarılı olup olmaması onun şarlatan olup olmaması bakımından hiçbir önem taşımaz. Zira çok büyük bir bilim adamı herhangi bir iddiasında yanılabileceği gibi dünyanın en büyük şarlatanının dedikleri kazara doğru çıkabilir. Başka bir deyişle bir insana bilim adamı unvanını verirken onun hayatının başından sonuna kadar tüm davranışlarını göz önünde tutarız. Aynı şey şarlatanlar için de geçerli. Hayatlarını tümüyle bilimsel araştırmaya adadıkları halde bilime büyük bir katkıda bulunamamış ve bu yüzden unutulup gitmiş binlerce insan vardır. Bunların yeni bir bilgi üretme tutkusu özlemlerinin gerçekleşmesine yetmemiş olsa bile yeni bir şeyler öğrenme, hele araştırma heyecanı onları manen tatmin etmeye yetmiş olmalı ki hiçbir zaman alçak gönüllülüğü elden bırakıp temelsiz iddialarla ortaya atılmamışlardır. Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi gerçek bilim adamı için önemli olan yeni bir doğruyu kimin bulduğu değil, insanoğlunun kafasını uğraştıran herhangi bir sorunun çözüldüğünü görmektir. Elbet her bilim adamı bir şeyler yaratmak ve yarattıklarıyla övünmek ister. Hatta bu yüzden bilim adamları arasında da yeni bir buluşun ilkin kimin tarafından yapıldığı konusunda bazen sert ve kırıcı tartışmalar, hatta karşılıklı suçlamalar olur. Ama şarlatanlık bambaşka bir şeydir. Şarlatan hiçbir şekilde hak etmediği bir şan ve ünün peşindedir. İ. Doktor Özel'in hikayesi. Doktor Özel bir şarlatan mı? Kitabımın Şarlatanlık nedir başlığını taşıyan birinci bölümünde bu kişilerde rastlanan belli başlı özelliklere bir bir değinmiştim. Bunların hemen hepsine Doktor Özel'de de rastlandığını çoğu zaman kendi söylediklerine dayanarak göstermeye çalışacağım. İsterseniz önce Doktor Özel'in kimliğini ve yetişimini ele alalım. Bilindiği gibi kendisi eski bir operatör. Bir operatör olarak başarısı hakkında bir şey bilmiyorum. Ancak konumuz açısından bunun bir önemi yok. Zira kendisi çok başarılı bir operatör bile olsaydı, uzmanlık alanıyla hemen hemen hiçbir yakınlığı olmayan bir tıp alanında at oynatmaya kalkıştığı için bilimsel açıdan kendisini değerlendirmemizde bunun olumlu bir etkisi olmayacaktı. Kaldı ki insanda kendisinin şarlatan olduğu kuşkusunu ilk uyandıran da onun çok büyük bir uzmanlık gerektiren bir alana el atmış olması. En basit becerilerin bile uzunca bir öğrenme ve yetişme dönemi gerektirdiği çağımızda bir insan nasıl olur da hiç anlamadığı bir konuda böylesine inanılması güç bir iddia ile ortaya çıkabilir. Besbelli ki Doktor Özel'in en basit bilgi ahlakı kurallarından haberi yok. Bu kuralları tanımak ve uygulamak için insanın bilimsel araştırma denen çalışmalara uzun süre hem de özveriyle katılmış olması gerek. Pratisyen bir operatör olduğu anlaşılan Doktor Özel'in bu tür çalışmalara katıldığına dair elimizde herhangi bir bilgi yok. Belki bu kuralları teorik olarak yani mantık, metodoloji, bilim tarihi ve bilim felsefesi okuyarak da öğrenmesi mümkündü. Ancak bizde bu konular ya hiç okutulmadığı ya da çok kötü okutulduğu için Doktor Özel'in bu bakımdan da pek çok yüksek eğitim görmüş benzerleri gibi sıradan adamdan pek farklı bir durumda olmadığı anlaşılıyor. Belki uzmanlaşmanın bilimde yeni bir bilgi üretebilmek için şart olduğunu anlamamış olmasını bu bilim ahlakı konusundaki umursamazlığının nedeni olarak yorumlayabiliriz. Ama en basit ahlak hatta hukuk kurallarını pervasızca çiğnemiş olmasını bağışlamanız mümkün mü? Düşünün ki kendisi Hipokrat yemini etmiş bir doktor, dolayısıyla bir ilaç ne demektir, nasıl geliştirilir, uygulanmadan önce ne gibi testlerden geçirilir, bütün bunları bilmemesine imkan yok. Her insan gibi bilmezlik edemeyeceği bir husus da mesleğiyle ilgili etik yasalarıdır ve bunlar arasında devletin yetkili makamlarından gerekli izin alınmadan herhangi bir maddenin ilaç diye kullanılamayacağı konusundaki yasa gelir. Bir bakkal dükkanı açmak için bile bir sürü izin almak gerekirken eski bir operatör doktorluk titrini kötüye kullanarak yetkili makamlardan izin almadan ilacım dediği ne idüğü belirsiz bir sıvıyı yüzlerce hasta üzerinde nasıl deneyebilir? Gerçi ilaçları da başka birçok şey gibi insanlar bulur veya geliştirir ama bir maddeye ilaç titrini vermek onu bulanın veya bulanların yetkisinde değildir. Nasıl herhangi bir iddiaya bilgi adını vermek bütün bilim topluluğunun onayını gerektiriyorsa, aynı şekilde bir maddeye ilaç diyebilmek için de yetkili makamların onayını almak gerekir. Doktor Özel ise aklına esen bir fikirden hareket ederek bu fikrin doğruluğunu denetlemeye bile gerek görmeden ilacım dediği ekstreyi hastalarına uygulamakta hiçbir sakınca görmemiş. Kaldı ki bir operatörün kanser hastalarından hastalarım diye söz etmeye bile hakkı yoktur. Bu nedenle Doktor Özel yalnız bilim ahlakı yasalarını değil, bildiğimiz her yurttaşın saymakla yükümlü olduğu sosyal ahlak yasalarını da çiğnemiştir. Bu davranışının karakter yapısıyla ilgili nedenlerine geri geldikçe değineceğim. Ancak hemen şunu belirteyim ki, ahlaki anlamda dürüstlüğün bilimsel anlamda doğrulukla çok yakın bir ilişkisi vardır. Zira içinde güçlü bir doğruluk sevgisi olmayan, dolayısıyla bilgiye saygı duymayan bir insan dürüst de olamaz. Dürüstlüğün en katıksız ve soylu biçimine büyük bilim adamlarında rastlamamız boşuna değildir. Pasteur ve Koch'u hatırlayın bir an. Buluşlarının doğruluğundan emin olmak için yaptıkları o uzun, yorucu, hatta daha küçük adamlar için usandırıcı testleri düşünün. Bütün bu çabalar ve uğraşmalar kendini ve başkalarını aldatmamak veya yanıltmamak amacına yöneliktir. Dolayısıyla doğruluğa saygının belirtileridir bunlar. Sıradan insanlar sosyal ahlak yasalarına daha çok başkalarının kınamasından çekindikleri için ve çekindikleri ölçüde uyarlar. Ancak çıkarları gerektirdiği zaman bu yasaları çiğnemekte en küçük bir sakınca görmezler. Yalan, hile, sahtecilik, düzenbazlık hep doğruyu kişisel çıkara feda etmenin sonuçlarıdır. Kişisel çıkarların başında para, şöhret ve güç gelir. Bu nedenle davranışlarına bu tür tutkuların yön verdiği insanlar bilimsel anlamda doğruluğu umursamazlar. Nitekim bundan önce tanıdığımız şarlatanlardan çoğunda asıl amacın para, servet ve ün kazanmak olduğunu gördük. Bunlardan sadece birinde Lysenko'da hükmetme hırsı davranışlarının ana etkenini oluşturuyordu.